Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya kitabının 12. bölümüne bakacağız. Konu krallık çağı olan milenyumda Rab'be tapınış. Yeşaya peygamberin adının ilginç bir anlamı vardır. Yeşaya Tanrı kurtarandır anlamındadır. Rab kurtarıcıdır. Eski antlaşmada Yeşaya en açık bir şekilde bu kurtuluşu, Tanrı'nın verdiği kurtuluşu yani İncil'i açıklayandır. O bir kurtuluş bildiricisi, öğütçüsü olarak bilinir. Bu kurtuluş bildirisi de tabii ki Rab İsa Mesih'in ölmesine, gömülmesine ve dirilmesine bağlıdır. Eğer İsa Mesih ölüp gömülüp dirilmeseydi, o zaman kurtuluş bildirisi diye bir şey olmazdı. Yeşaya bir kurtarıcıyı ilan eder. Hatta bazıları Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısıdır diyor. İlginç olan şudur ki Yeşaya peygamber belki de tüm kutsal kitap yazarlarından en çok okumuş olanıdır. Yazarlar için çoban, örneğin Amos, köylü Mika peygamber gibi kimseler de vardı. Ama görüyoruz ki Rab her türden insanı kullanıyor. Onun önünde önemli olan alçak gönüllü, itaatli bir yürektir. Ona evet diyebilmektir. 7. bölümle başlayarak 12. bölümde sona eren peygamberlik dizisini izliyoruz. Burada aslında dizi Tanrı'nın halkına yargısıyla başlamıştır. Yeşaya 11'de krallığın yeryüzünde kurulacağını ve Rab İsa'nın şahsen hükümranlık süreceğini gördük. Burada 12. bölümde doruğa geliyoruz. Büyük sıkıntı bitmiştir ve yaşamın fırtınalarının hepsi sona ermiştir. Şimdi İsrail krallığa girmiştir. Ve onların Tanrı'ya tapındıklarını ve şükran ilahileri söylediklerini göreceğiz. Ve İsrail'i ağlama duvarında değil tapınakta görüyoruz. Günümüzde İsrail ağlama duvarındadır. Bu da İsrail'in diyara şimdiki dönüşünün peygamberliğin gerçekleşmesi olmadığının kanıtlarından biridir. Bu kısa bölüm bir mezmur gibidir. Çünkü öyledir. Çok güzel bir mücevherdir. Burada bize Mesih'in direkt ve kişisel hükümranlığı altındaki bir halkın övgüleri gösterilmektedir. Kurtarışı ve yaratılışı için kurtarılmış yüreklerden Tanrı'ya saf bir övgüdür. Yeryüzünden lanet kaldırılmıştır ki bu da Tanrı'ya yaratılışında gösterdiği iyilikten ötürü övgüler sunmak için yeterli nedendir. Sizler ve ben duanın üzerindeki lanetten ötürü henüz öyle bir şey görmedik. Günümüzde duanın keskin yılan dişi ve kanlı pençeleri vardır. Krallık çağında bu tamamen değişecektir. İsrail halkı o gün, "Ya Rab sana şükrederiz" diyecek. "Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi, bizi avuttun" diyor. Yine büyük sıkıntı döneminin başlangıcıyla başlayıp Mesih'in yeryüzünde kuracağı krallığın gelişiyle sürecek olan o gün sözünün kullanıldığını görüyoruz burada. Bu ayet günah gecesinin bitmiş olduğu ve kurtuluş gününün geldiği düşüncesini dile getirir. İsrail büyük sıkıntının korkunç gecesini yaşamıştır ve şimdi ışık gelmiştir. Büyük sıkıntı bitmiştir ve krallığın esenliği ve sevincine girmişlerdir. Bu övgüler sunulacak bir durumdur. Krallık çağını niteleyen şey saf sevinçtir. Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü egemen Rab gücümüz ve ezgimizin konusudur. O bize kurtuluş oldu diyor Yeşaya 12. bölüm 2. ayette. Tanrı'nın kurtuluşu sağladığını değil de onun kurtuluş olduğunu söyleyeceklerine dikkat edin. Kurtuluş bir program, bir sistem, bir ayin ya da bir tören değil, bir kişidir. Ve o kişi de Rab Yahve, Rab İsa Mesih'tir. Kurtuluş için ona övgüler sunuyorlar. Kurtuluş pınarlarından sevinçle su çekeceksiniz. Pınarın arkasındaki düşünce bolluktur. Onun kurtuluşu yüreğe tatmin ve sevinç verir. Krallık döneminde büyük bir sevinç zamanı olacaktır ki Rabbin kendisine ait olanlar için istediği budur. Tanrı bizlerin şimdi mutlu olmamızı istemektedir. Kurtuluşumuz sevinmemize ve Rabbimize övgü dolu ilahiler söylememize neden olmalıdır. O sevince sahip olana dek onun için tanık olduğumuzu sanmıyorum. O gün diyeceksiniz ki Rabbi yüceltin, ona yalvarın, halklar arasında yaptıklarını ilan edin, yüce adını duyurun. O gün tabii ki milenyumdan, günün aydınlık kısmından söz etmektedir. Yani Rabbin gelişinde kuracağı bin yıllık egemenlikten. Rabbin günü günah gecesiyle başlamıştır. Bizim günlerimiz ise günün doğuşuyla başlar. Ama eski antlaşmada günler güneş batarken başlıyordu. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar diyor mezmur yazarı. Milenyum zamanı yani bin yıllık egemenlikte sevinç sabahı ve kurtuluşundan ötürü Tanrı'ya şükranlar sunma zamanıdır. Ve o kadarla da kalmaz. Yaratıcı olduğundan ötürü ona teşekkür etme zamanıdır. Onun büyük ve engin işlerinin insanlara bildirilmesi ve adının yüceltilmesi gerekir. Tanrı'nın işleri sadece onun yaratılıştaki işlerini değil, yaptığı her şeyi kapsar. O gün diyeceksiniz ki Rabbi yüceltin. Burada kullanılan sözcük Rabbe övgüler sunun ya da haleluyadır. Rabbe ezgiler söyleyin çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bunu bilsin. Tanrı harika şeyler yapmıştır. 6 yaratılış günü sona erdiğinde Tanrı işlerine bakıp iyi olduğunu söylemişti. Tanrı iyi olduğunu söylediğinde gerçekten iyidir. Bence kusursuz kurtuluş ve günah onu bozmuş olsa bile dua için ona teşekkür etmemiz iyi olur. Arka bahçede çekirgelerin çitin altını kazıp yuva yaptıklarını ve karıncaların eve girdiklerini görüyorum ama bu rahatsız edici şeylere karşın kuşların şarkısı ve çiçekler ve ağaçların güzelliği vardır. Yeryüzü günahla lanetlendiği halde hala güzeldir dostum. Lanet kalkınca ne kadar güzel olacağını bir düşünün. Bugün olduğu gibi o günde Tanrı'ya övgü dolu ilahiler söyleme nedenimiz olacaktır. Ey Siyon halkı sevinçle haykır bağır çünkü aranızda bulunan İsrail'in kutsalı büyüktür. Bu zavallı bir yaratığın Tanrı'ya verebileceği her şey olan haleluyalarını sunan kurtulmuş bir canın kalbinin çarpışı ve nabzının atışıdır. Tanrı'ya olan adanmışlığımızdan söz ederiz ama adanmışlığın ne demek olduğunu bile bilmiyoruz. O görkemli günde onun anlamını bileceğiz ve adanmış olacağız. Evet, Yeşaya 12. bölümde 6 ayet vardır. Ama bu ayetler sanki tüm İncil'i, tüm kutsal kitabın müjdesini ilan ediyor. 6 ayetten oluşan bu 12. bölüm 2 kesime ayrılabilir. İlk 3 ayetler bir bölüm, 4'ten 6'ya kadar olan ayetler de ikinci kesim. 12. bölüm güzel bir ilahidir. Buna Yeşaya'nın ilahisi de diyebiliriz. Yeşaya peygamber eski antlaşmada Mesih İsa'nın bütünleyeceği işi bir ilahi olarak kutluyor ve bunu tüm dünyaya ilan ediyor. İşte o gün diyeceksiniz ya Rab sana şükrederim çünkü bana karşı öfkelenmiştin fakat öfken geri döndü beni teselli ettin. Yeşaya peygamber burada Rabbin öfkesinin kırıldığını, giderildiğini önce konu ediyor. Kutsal kitaba baktığımızda sık sık özellikle eski antlaşmada Rabbin öfkesinden söz ettiğini görüyoruz. Örneğin Yeşaya 7. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle diyor. Tanrı adil bir yargıçtır. Öyle bir Tanrı ki her gün öfke saçar. Kötüler yola gelmezse Tanrı kılıcını biler, yayını gerip hedefini kurar. Günahlılar değerli dostum, Tanrı'nın öfkesi altındadır. Tanrı'nın öfkesi tüm günahlıları kapsıyor. Günahlı mısın? Günahlıysan Tanrı'nın öfkesi altındasın. Tanrı'nın öfkesi senin üstündedir. Davut peygamber diyor ki, bu öfke her gündür. Kutsal ve adaletli hakim Tanrı'dır. Onun adaleti, onun kutsallığı, günahı yargılamalıdır. Bu yüzden onun öfkesi günah üzerindedir. Buna dikkat edilmelidir. Tanrı'nın öfkesi insan üzerinde değil. Tanrı günaha öfke duyar. Tanrı'nın öfkesi günah üzerindedir. Tanrı insanları sever ama Tanrı günahtan nefret eder. Bu fark vardır. O her insanın günahtan dönmesini istiyor. Ama insan günahta kalıyorsa bu öfke o insanı da mahvediyor. Tıpkı yanan bir ateş gibi, kişi eğer o yanan ateş içinde durursa, uzatılan kurtuluşu kabul etmezse, bu ateş kısa bir zaman sonra onu da yakıp kül edecektir. Rabbin öfkesi günah üzerindedir ama kişi bu günahta kalırsa, bu öfke er geç o kimseyi de kasıp kavuracaktır. Mezmurlarda yine şöyle okuyoruz. Ey kurtuluşumuzun Tanrısı, bizi döndür. Bize olan öfkeni dindir. Bize sonsuzluğa dek mi öfkeleneceksin? Öfkeni devirden devire mi uzatacaksın? Mezmur 85, 4 ve 5. ayetler. Mezmur 90'da şöyle diyor. Gazabın kudretini, sana gerekli olan korkuya göre öfkeni kim bilir? Yine Mezmur 90'da şöyle diyor. Senin öfkenle telef oluruz, gazabınla şaşırırız. Ne zamana dek senin gazabın bizim üzerimize gelecek? Ebediyen gazap edecek misin ya Rab? İşte bunun yanıtı Yeşaya 53:10'da veriliyor değerli dostum. Onu ezmek Rab'be hoş göründü. Bunun sırrı hiçbir zaman insanca anlaşılamaz. Onu ezmek Rab'be hoş göründü. O Mesih'tir. Rab Tanrı babadır. Baba oğlu ezmekten hoşnut oldu diyor. Evet, bir baba yeri geldiği zaman ve oğlu suç işlerse oğlunu terbiye eder. Ona ceza verir. Ama hiçbir zaman bir baba çocuğunu ezmekten hoşnut olmaz. Ama Yeşaya 53. bölüm 10. ayette bunu görüyoruz. Baba oğlunu ezerken bu ona hoş göründü. Bu bir sırdır. İsa Mesih çarmıhta ölürken Tanrım Tanrım beni neden bıraktın dediği zaman baba diyemedi. Öyle bir an geldi ki Tanrı'nın tüm öfkesini üzerine çeken Rab İsa Mesih babam diyemedi. Tanrım Tanrım dedi. Onu ezmek Rab'be hoş göründü. İşte burada adaletli yüce Tanrı'nın katında bir olayla karşılaşıyoruz ki oğlunu Mesih'in ezerken Tanrı hoşnut oldu. Nasıl bir babadır bu? Ama eğer Tanrı'nın öfkesiyle bağlayabilirsek o zaman görürüz ki gerçekten o öfkeli Tanrı Golgota'ya git, oraya bak diyor. Tanrı'nın öfkesi her gün günaha karşı alevlenir. Mezmur'da soruyor, ne zamana kadar öfkeni sürdüreceksin? Bu sorulan soru Golgota'da yanıtını buldu dostum. Yeşaya 12. bölüm 1. ayette ne diyordu? Bana öfkeliydin ama öfken geri döndü. Beni böylece teselli ettin. Bu öfke Golgota'da boşaldı dostum. Bu öylesine bir boşalmaydı ki Tanrı'nın ne kadar öfkesi varsa insanların geçmişteki günahlarının oluşturduğu öfke ve gelecekte oluşacak öfkelerin tümü İsa'nın üzerine indi Golgota'da. Bu öylesine bir öfkeydi ki sonsuz olan, günahsız olan, her yetkiye güce sahip olan Mesih İsa'yı inim inim inletti. Böylece Tanrı'nın bu öfkesi sevgiye dönüştü. Harika değil mi? Bugün Tanrı'nın öfkesi yerine bize sevgi akıyor. Merhamet, kayra akıyor. Çünkü oğul tüm öfkeyi üzerine aldı. Bu hem anlatılması hem de anlaması güç bir durumdur. Ama orada Golgota'da bağ koptu. Orada tam bir kopma oldu ve baba tüm öfkesini boşalttı oğlu üzerine ve bundan hoşnut oldu. Tanrı'nın öfkesi adaletinin belirtisidir. Tanrı'nın öfkesi onun adaletinin hak ve doğru olduğunu gösterir. Bu nedenle oğlunu ezerken orada Tanrı'nın öfkesi adaletiyle tam tatminliğe geldi. Yani Tanrı'nın adaleti yerini buldu, tatmin oldu. Şimdi adaletimin dileği karşılandı dedi. Böylece Tanrı'nın öfkesi orada duruverdi. Yeşaya peygamber, bana karşı öfkeliydin ama öfken döndü diyor. Geçmişte kalıyor. Bugün biz aynı şeyi büyük şükranla diyebiliriz. Sen bunu diyebilir misin dostum? Ya Rab, bana karşı öfkeliydin ama öfken geriye döndü. Bugün öfken yerine bana sevgi, merhamet kayra akıyor. Beni teselli ediyor, avutuyor. Düşünün bir kere. Öfkeli Tanrı, günaha öfke duyan Tanrı, Mesih ise aracılığıyla teselli eden, seven, yakına gelen Tanrı'ya dönüşüyor. Tanrı değişmedi tabii ama onun adaleti Mesih'te yerini buldu. Öfkelenen Tanrı, avutan Tanrı oluyor. Çünkü bu öfke boşaldı. Şu çalkantılı sorunlarla dolu olan bu dünyada teselliye, avunca, sevgiye ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Ya da bunları veren birisine, işte bizimle olmaya gelen ve bir insan olup aramızda yaşayan Tanrı, avutan, teselleden ve seven bir Tanrı'dır. Yeşaya 12. bölüm 2. ayette yılmayacağım diyor. Yılmamak korkmamaktır. Bugün insanoğlu korkular okyanusunda çalkalanmaktadır. Çünkü bunun kökeninde Tanrı'dan ayrılma yatmaktadır. Ama Mesih korkuları da kaldırandır. İşte Yeşaya peygamberin korkulu yaşamını Tanrı korkusuz kılıyor. Bu bizim için de geçerlidir. 3. ayette kurtuluş pınarlarından sevinçle su çekeceksiniz diyor. Şimdi kuyuya kim gider? İhtiyacı olan değil mi? Susuz olan. Peygamber burada ihtiyacının karşılandığını ilan ediyor. Bizler de Tanrı'nın önünde muhtaç kişileriz. Hiçbir kaynak bizim ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılayamaz. Bundan dolayı sevinç kuyularından su çekeceksiniz diyor. İncil'den Yuhanna 4'te İsa Mesih, ben yaşam suyuyum, bana gelen hiçbir zaman susamaz dedi. Şimdi 3 ayeti özetlersek, ayet 1'de ayrılık son buluyor. Tanrı ile ayrı ve kopuktuk ama şimdi barıştık. Ayet 2'de korkularımız son buluyor. Ayet 3'te ihtiyaçlarımız son buluyor. Mesih ise ayrılmamızı durduruyor, barıştırıyor, korkularımızı kaldırıyor ve ihtiyaçlarımızı gideriyor. İkinci kesime geldiğimizde 4 ile 6. ayetlerde o gün diyeceksiniz diyor 4. ayette. Rabbe şükredin, onun adını çağırın, uluslar arasında onun işlerini bildirin, adının yüceliğini anın. Yeşaya peygamber burada tüm dikkatleri babaya, oğula ve kutsal ruha veriyor. O gün diyeceksiniz. Hangi gün? Kurtuluş günü. Yeşaya'nın tanıklığı başlıyor burada. Tanıklık aslında budur. Kurtuluşumuzu ilan etmek. Günde kaç kez Rabbe şükrediyoruz? Kendin için, ailen, kardeşlerin, sağlığın, işin için, ulusun için. Hamd etmek çok önemlidir. Aynı ayette Yeşaya diyor ki, işlerini bildirin. Demek ki şükürle iş bitmiyor. Tanrı'ya hamd et ama onun yaptığı işleri de ilan et. Tanrı'nın yaptığı bu kurtuluşu bildir. Tanrı'nın işi sadece oğlunu ezmekle, öldürmekle kalmadı. O dirildi de. Bize sunulan armağan budur. Diri umut. Tanrı oğlunu ölümden diriltti. Bunu ilan edin diyor. Bunu bildirin. Bu müjdeyi insanlara bildirin diyor Tanrı. Bu sorumluluğu bizlere veriyor. Bizler bugün diri olan Tanrı'nın çocuklarıyız. Diri olan Mesih'in habercileriyiz. Eğer Mesih'e iman ettiysek. Bu haberi önce kendi yaşamında yaşamalısın, göstermelisin ve ondan sonra da yaşatmalısın. Eğer bir kimse Mesih'te ise o yeni yaratıktır diyor Paulos İncil'den 2. Korintoslar mektubunda. Bu yeni yaratılışı yaşamalıyız önce, ondan sonra da bunu ilan etmeliyiz. Önce ona şükredin, sonra onun işlerini ilan edin ve onun adının yüceldiğini ilan edin. Rabbin öyle yüce bir adı var ki ben olanım diyor. Ayet 2'de Rabbin ilginç adına rastlıyoruz. Yahve. Rab Yahve. Rab var olandır, tek olandır ve gücü her şeye yetendir. Sonsuz ve başlangıçsız olandır o. Onun gücü aynı zamanda onun adındadır. Ve onun yeterliliği de onun adındadır. ben olanım, benden başka Tanrı yoktur diyor Tanrı. Ayet 6'da ey sen Siyon'da oturan İsrail'in kutsalı diyor. Kutsal demek tüm kirlilikten, her tür bozukluktan, günahtan ayrılmış, tam ayrı olandır. İşte Tanrı budur. Bizim Tanrımız kutsaldır diyor Yeşaya peygamber. Eğer o kutsalsa biz de kutsal olacağız. Yüce bir Tanrı aramızdadır. Bu bilgiyle, bu anlayışla bir tutum takınalım. Yüce Tanrı arandadır. Neden? Çünkü kurtuluş kuyularından su çekip içtin. Böylece Tanrı'nın öfkesi, gazabı sevgiye, avunca, teselliye dönüştü. Birleşelim Yeşaya ile ve onun ilahisini birlikte söyleyelim. Yeşaya'nın yanında yerimizi alıp diyelim ki Tanrıma hamdolsun. Ben de senin çocukların arasına katıldım. Ben de bu topluluğun bir parçasıyım ve işini ilan ediyorum. Sana şükrolsun ki senin öfken değil, şimdi sevgin akıyor bana. Beni saran öfken değil, sevgindir. Beni saran kayrandır, iyiliğindir, lütfundur. Ben güven içindeyim seninle. Eğer bugün bunu diyemiyorsan, bunu ertelemeden söyleme yoluna git dostum. İsa'ya iman edince bunu diyebileceksin. Öyleyse şimdi bunu yapabilirsin. Evet, Rabbe ezgiler söyleyin. Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bunu bilsin diyor Yeşaya peygamber. Tanrı harika şeyler yapmıştır. 6 yaratılış günü sona erdiğinde Tanrı işlerine baktı. İşlerini gördü ve bunun iyi olduğunu söyledi. Tanrı iyi olduğunu söylediğinde bu gerçekten harikaydı, iyiydi. Bence kusursuz kurtuluş ve günah onu bozmamış olsa bile dua için ona teşekkür etmemiz, ona hamd etmemiz iyi olur. Ey Siyon halkı sevinçle haykır bağır, çünkü aranızda bulunan İsrail'in kutsalı büyüktür. Bu değerli dostum, zavallı bir yaratığın Tanrı'ya verebileceği her şey olan hamdlarını sunan kurtulmuş bir canın yüreğinin çarpışı ve nabzının atışıdır. Tanrı'ya olan adanmışlığımızdan söz ederiz ama adanmışlığın ne demek olduğunu bile bilmiyoruz. Gerçekte öyledir. Adanmışlığın gerçek anlamda ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ama Rabbe şükürler olsun ki o görkemli günde onun anlamını bileceğiz ve gerçek anlamda adanmış olacağız.